Podcast dinle.
Merhaba, ben Murat Muratoğlu, Karanlığın Lordu. Gündemin nabzı adeta bende vücut buluyordu. Ama nasıl açım? Tabii Venezuela peynirleri de revaçta bu ara. Araştırmacı gazetecilik adına adamım Zargana'yı aradım. Alo Zargana, bana şu Venezuela peynirlerinden bulsana. Ya tamam. $100 farkla büyük seçim olur senin hatırına. Gelince mesaj atmayı unutma. Ve beklemeye başladım. Oğlum video bitecek. Nerede kaldın ya? Zamanında gelmemek sizin mesleğin şanından galiba. Geldi mi peynirler Venezuela'dan? Ha, bakalım neler var. Caracas peyniri. Maracaibo peyniri. Ve Valencia peyniri. Hepsi tam istediğim gibi. Hak ettin ödemeyi. $100. Hayda. Ne oldu bu paraya? Aman gözünü seveyim, yanlış anlama. Yani kulağımı falan karıştırmışımdır olsa olsa. Demek ki kendini zurna falan sanıyorsa. Neyse uzatma. Al işte, dikkatli ol yolda. Peynirle mücadele ekiplerine yakalanma. Neyse ki bırakmadım mücadeleyi. Her şeyi benden biliyorlar ya. Kime güvenirsin? İsmail Saymaz'a. Gel dedim, soru sor Karanlığın Lordu'na.
4.9 ton kokain ve Panama'da Mayıs ayı başında 600 paket herhalde öyle ifade ediliyordu kokain. Bununla ilgili siz geçen TRT'deki programda dediniz ki biz ancak salgınlar ötürü bu ülkeye gidemedik.
Soruna geleceğim de İsmail, şunun güzelliğine bakar mısın lütfen? Kedimi anlatmak istiyorum. Ne yapacaksın kokaini? Ha, gemi demiştin değil mi? Bak bu İran kedisi. Mısır'dan gelirken yakalanmış kendisi. Kızım, ne yapsaydım, sahiplenmeseydim miydim onu? Ben olmasaydım kim bilir bu kedi ne haldeydi? Nice buna benzer kediler besledim ben Gazi Osman Paşa'da. Ve sonuçta süreyi yedim bitirdim. Kedimi de gönderdim. Git kızım. Şimdi şu peynirlerin tadına bakalım. Sonrasında yeni adet gelmiş ekonomiye. Size onu anlatırım. Medeni bir ülkeyi zıplatacak gelişmeler Türkiye'de neredeyse her gün yaşanıyor. Yönetilemeyen bir ekonomi, toz duman olmuş bir siyaset ve mafya üçgeni. Yolsuzluklar, hırsızlıklar zaten yaşam biçimi. Kim bize medenisiniz siz dedi ki? Kendimizi kandırmak bizimkisi. Ama yine de kriz yok ülkede. Belli ki ülkede sadece ben krizdeyim. Allah da beni kahretsin. Felaket tellalıyım ya, ben kriz var deyince kriz oluyor. Demezsem yok oluyor. Tamam, o zaman kriz yok, keriz var. Hemen güncel bir verinin temel analiziyle başlayalım. Ekonominin durumunu anlatalım. Ben anlattıktan sonra bu cendereden nasıl çıkacağımızı aşağıda yorumlayın. Olabilecek olasılıkları sıralayın. Kalbimi kazanın. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu açıklandı. İşte Tüpraş'tan Ford'a, Arçelik'ten Ereğli Demir Çelik'e. Aklınıza hangi dev gelirse. Söz konusu firmalar bir yıl boyunca çalıştı, didindi. Çalıştırdıkları milyonlarca işçi emek verdi. Ve 2020 yılı toplamında vergi öncesi 92,5 milyar lira kar edildi. Hem bir de bundan düşün vergiyi. Hadi şimdilik düşmeyelim, 92,5 milyar diyelim. Şimdi de 2 ay önceye dönelim. Sadece 65 gün önce dolar kuru ne kadar? Hemen söyleyeyim, 7 lira 20 kuruş. Sonrasında kovdular Naci'yi. Bugün ne kadar? Son baktığımda 8 lira 45 kuruş civarındaydı. 2 aydaki artış ne kadar? 1 lira 25 kuruş. Hadi birlikte hesaplayalım. Türkiye'nin ne kadar döviz borcu var? 450 milyar dolar. Ama böyle hesaplarsak işin içine devleti ve finansal sektörü de katmış oluruz. Hadi onları da bir kenara ayıralım. Reel sektörün borcu ne kadar? Yaklaşık 155 milyar dolar. Haliyle dolar fiyatı artınca dolar borçları da Türk lirası cinsinden yükseliyor. Ne kadar bir maliyet çıkartıyor? Hadi çarpım yapalım. Çarptık, baktık. 193 milyar 750 milyon lira. Şimdi bir toparlayalım. Bu durumda özel sektörün borcu Türk lirası bazında sadece 2 ayda Merkez Bankası Başkanı değiştiğinden beri döviz farkından dolayı 193 milyar 750 milyon lira artmış. Demin ISO 500 anlatmıştık ya. İşte lokomotif o ilk 500 şirketin yıl boyunca vergi öncesi karı 92,5 milyar lira. Yani anlayacağınız, 3 yıl boyunca çalışıp satıp kar etmeyi heba etti. Sebebi yanlış kararlar ve kötü yönetimdi. Tabii bunların bir de faiz yükleri var. Faizler kükremiş sel gibi bendini çiğnemiş aşmış. Reel sektör şirketleri dünyada Türkiye kuruluşları oldukları için dolar bazında %9-9,5'tan borçlanıyorlar. Türk lirası kredi faizleri %23'lerde gelmiş enginlere. Anlayacağınız ülke olarak topyekun borca gömülmüş durumdayız. Devlet borçlu, kamu borçlu, özel sektör borçlu, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler borçlu. Ve hane halkı borçlu. Haneler döndü fakirhaneye, onlar oturuyor malikanede. Peki kime borçlu? Bankalara. Sahi hangi bankalar kredi veriyor? Borç oranları artık altından kalkılamaz boyutlara geldi. Ya şöyle düşünün, bu videoyu seyreden iki kişiden biri çok borçlu. Borçlu olmayan elmanın diğer yarısı duruma el atsa bile kardeşim benim Murat Muratoğlu'na abone diye yardıma çalışsa yine de borç kapanmıyor öyle. Ekonominin bana verdiği yetkiye dayanarak resmi olarak açıklanmış verileri önüme alıyorum. Bakıyorum, ne görüyorum, kim açıklamış? Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi. Ne demiş? Bankalara kredi borçlu sayısı Mart ayı itibariyle 34 milyon 500 bin kişi. Koskoca Avustralya kıtası ki Okyanusya'da deniyor. Toplamda 15 ülke yer alıyor ve 35 milyon kişi yaşıyor. Anlayacağınız bizdeki kredi borçları bir kıta insana denk geliyor. Borçlular birleşip parti kursalar açık ara tek başına iktidarı alırlar. Sonrasında kanun çıkartırlar, borçlarını silerler, rahatlarlar. Nasıl fikir ama, nefis maşallah. Peki borçların tutarı ne kadar? Sadece finans kuruluşlarına 900 milyar lira. Sokaktaki adamın borcu bu. Sahi bu borç nasıl ödenecek? Daha ekonomiyi açmayı bile başaramadılar. Bir de bu tutara her gün faizi ekleniyor. Bankalar parayı boşa mı atar? Topla bütün borçları, 900 milyar lirayı, böl borçlu sayısına 34,5 milyon kişiye, ne ediyor? Kişi başı 26 bin lira. Oha! Bu saatten sonra insanlar harcamak için değil, borçlarını ödemek için çalışıyorlar. Tabii ki borç işi bitmiyor burada. Eşe, dosta, bakkala, manava, arkadaşa, tefeciye, köşedeki züccaciyeye, ev sahibine, halaya, dayıya. Resmi borçlar değil ya, sayılmıyor bu sebeple. Hele faturalar. Telefona, internete, elektriğe, doğalgaza, suya. Onlar hiç bu hesapta yoklar. Ve bunların hepsi bireysel borçlar. Peki ya şirketler ve firmalar? Ülkede finans kuruluşları üzerinden kullanılan kredi nakdi olarak tutarı 3 trilyon 955 milyar liraya ulaştı. 900'ü bireysel borçlardı. Onu atınca bu tutarın 3 trilyon 55 milyar lirası ticari krediler. Borçlusu söylediğim gibi firmalar ve şirketler. Bakın yandaşları saymıyorum. Onlara kuzu döşünde marine edilmiş, hazine garantisi verilmiş, yıllar boyunca ödemesiz krediler önlerine serilmiş. Diğerleriyle birlikte biz dibe batıyoruz. Bu krediler ödenmezse batacak şirketler, fabrikalar. Ya ne olacak çalışanlar? Gelir olmayınca nasıl borcunu ödeyecek işsiz kalanlar? Ekonomi kötü, borç boyu aştı deyince ben, hedefim Türk milleti. Lan oğlum, borca sokan benim sanki. Kimseye kefil de olmadım ki. Ne alaka? Oradan hedefim bütün dünya. Karanlık lordum ya, Samanyolu. Galaksi dik dur, eğilme, bu millet seninle. Anlayacağınız klasmanın vatan haini. Bankacılık mevzuatına göre banka borcunun vadesinin gelmesini takip eden 90. günde eğer borcun taksiti hala ödenmemişse hop borcu takibe alır. Bu süre geçen yıldan beri 360 gün yani 1 yıl boyunca uzatıldı. Öncesinde artık takibe bile alınamıyor. Ama süre dolmak üzere. Yani batıklar şu anda görünmüyor. Sorunlu krediler sayılmıyor. İstese de batamıyor. Birkaç hafta sonra günü geldiğinde süreyi uzatmazlarsa en son kredi alan taksitini 1 yıl önce ödemiş olacak. Oysa aldığı o borç faizleriyle bugün arşa ulaştı. Türkiye'den önce aya sert iniş yaptı. Peki bankalar bu halde bilançolarında nasıl kar yazıyorlar? Ona da çözüm uydurdular. Batıklar batık sayılmıyor söylemiştik. Bunun yanında kredi risk tarihinden önceki hesaplamayı son 252 iş gününe ait döviz kurunu kullanmaları söylendi. Hesaplıyorsun, dolar kuru 6-6,5 liraya geliyor. Haliyle zararları çok küçülüyor. Hesaplasana 8.40'tan. Bak bilançoda ne gözüküyor. Ve yine de resmi olarak açıklanan sorunlu kredi miktarı ki arkeolojik zaman kullanılıyor. Aylardır değişmiyor. 510 milyar lira sorunlu. Sen onu kafanda 2'ye 3'e katla. Ne olacak sonra? Şimdi destek adı altında yeni krediler açılıyor. açılacak. Kefili de devlet olacak. Olayı size şöyle özetleyeyim. Biz arkadaşlarla düşündük taşındık. Ne yapacağımızı biz de bulamadık diyemediler. Ekonomide kriz yaşayan koskoca bir ülkenin reçetesini nefese bağladılar. Nefes kredisi vereceğiz deyip geçtiler. Arkadaş, bugün itibarıyla 6781 gündür iktidarda olan bir parti yönetiyor ülkeyi. Her daim destek, paket açma ve reform şenlikleri devam ediyor. Kimse de sormuyor eskilerin akıbetini. Ama ismi Afilli. Nefes kredisi, dibe batmışsın, nefes almaya çalışacaksın ama yine su yutacaksın. Faiz oranı yıllık %17,5 olarak uygulanacak. Tabii üzerine masraflar falan da katılacak. Alanlar ödemeye 6 ay sonra başlayacak. Peki ya enflasyon yıl sonunda %12'ye düşecekti. Faizler de %14'lere kadar çekilecekti. E işletmelere sen %17,5'la faiz veriyorsun. Baba sniper ya. Counter Strike'a benzemiyor tabii bu iş. Sen tuttur o hedefi, sonra ara beni. Ya alanlar, hedefler tutarsa zarar mı yazacaklar? Ama verdikleri hedefe kendileri bile inanmıyorlar. Borçla yeni kredileri yüzdürmek sadece sorunu büyütmek demek. Parayı kara deliğe göndermek. Ama karşılığında zaman kazanılacak. Ekonomiyi öyle bir hale getirdiler ki bu saatten sonra şirketler kredi, borç, hibe, teşvik olmadan iş yerini döndüremiyorlar. Vergileri, maaşları ödeyemiyorlar. Gelirler mi artacak? Öyle bir şey olmayacak. Nitekim hala kredi dağıtarak ekonomiyi toparladıklarını sanıyorlar. Bilgileri, kapasiteleri bu kadar. Ne yapsınlar? Belki de siyasetin karıştığı, iktidarın bir kamera, bir tripodla yarıştığı bu ortamda günü kurtarmaya çalışıyorlar. Bir ülke düşünün, döviz rezervleri çok sıkıntılı. Yatırım çekmesi bu şartlarda mümkün değil. Tüketime ve ithalata dayalı bir büyüme modeli uyguluyor. Sırtını da oraya dayamış gitmeye çalışıyor. Ve ekonomi kredi genişlemesiyle daha nereye kadar gidebilir ki diye düşünmüyor. Güzel kardeşim, belli ki artık taşımıyor. Kimse reel sektörün nakit para, vade ve tahsilat sorunlarıyla boğuştuğu gerçeğini görmezden gelemez. Satış yapmalı ama tüketici de tıkandı. Gelirler artmıyor, tasarruflar birikmiyor. Bütün sorunlar ortada ayna gibi duruyor. Nasıl bir gelecek hayal ediyorlar ki? İnsanları daha da fazla borçlanmaya teşvik ediyorlar. Destek paketleri. Destek demek kaynak demek. Devletin alacağından vazgeçmesi demek. Var mı ortada öyle bir para? Yok. Olanları çoktan yemişiz, yarınları düşünmemişiz. Peki ya kaynak nerede? İşte akaryakıt zammıyla başladı. Şaşırdık mı? Bırakın pompaya gelen zammı. Pompayı gözümüzün içine soksalar ne oluyor diyecek halimiz var mı? Kabullendik, benimsedik ama bu yolun sonu fakirlik. Öp öp öp doyamadım. Komple öptüler maşallah. Akaryakıta zam demek, satın alınan ürünler ışınlanıp satış noktalarına gelmediklerine göre diğer zamlarla devam edecek demek. Lakin yine yetmeyecek. E o zaman para arzı arttırılacak. Türkçe meali para basılacak. Kamu bankalarının anormal şekilde kredi dağıtması, sanki kriz yokmuş gibi davranması, Türk lirasındaki değer kaybının başlıca nedenlerinden biriydi. E böyle devam edersen gerisi de gelecek. Sonrasında nasıl durduracaksın dövizi, faizi, enflasyonu? Bir değer yoktan var olmayacağına göre matbaayı basıp da çalıştırıp para basıyorsan değer kaybedeceği kaçınılmazdır. Çünkü maliyet enflasyon ve faizlerin üzerine biner. Ama aksini iddia edenleri alalım sahneye, anlatsınlar dertlerini. Öncelikle alınan kredi nakit üretmiyor. Vadesi gelince, ödeneyemeyince yine üretmeyecek. Batacak olan yine batacak. Ama benim merakım, kamu bankalarının batık kredi oranı daha nerelere kadar çıkacak? İnanılmaz zarar ediyorlar. Hadi bilanço makyaj diyorlar, karlarımız düştü diyorlar. Lan oğlum, onlar bizim paralar. Kamu bankalarının kendi paraları mı var? Batıklara kredi verince işler kendiliğinden düzelmeyecek. Öyle olsa bugünkü tabloyla karşılaşmazdık. İşin fena tarafı, koşullar aynı kalmayacak, daha da kötüleşecek. Olayın birçok boyutu var. Ama senaryoların hiçbiri mutlu sonla bitmiyor. Bunu bile hesap edemiyorlar. Düşünün, bir de ülkeyi yönetiyorlar. Şansa yaşıyormuşuz resmen ya. Konuşmaya başladı. Pandemide ekonomik krizden güçlenerek çıktık bile dedi. E o zaman iflas edip batanlar, dükkanlarını kapatanlar, yarım kalan inşaatlar, maaşı ödenmeyen çalışanlar, mağdur olanlar, işsiz kalanlar. Onlar da Türkiye'nin ekonomik krizden güçlenerek çıktığını biliyorlar mı? Haberleri var mı yoksa daha kimse söylemedi mi? Gizli mi, ben mi bozdum sürprizi? Yeri gelmişken bir de borsaya değinmek istiyorum. Şöyle bir sorunumuz var orada. Halk arzlar çok çok fazla. Yeni para gelmeyince, halk arzlar havuzdaki paraya gözünü dikince, yabancı da çekip gidince mecburen eldeki hisseleri satıp kar etmek için halka arzlara giriyorlar. Borsanın bunu hazmetmesi aylar sürer. Ha, kağıt bazında illa hareket yapar ama genel olarak yerinde sayar. Nitekim bu videoda burada gider karanlığa. Abone olmayı, Instagram takibini sakın unutma. Katıl tuşunu öksüz bırakma. Kalbim sizinle, güç bizimle olsun.
Podcast dinle.